Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 36. ayrım. Edith Rosenfeld 66 yaşında bulunan ak saçlı ve zarif bir kadındı. 2 sene evvel 7 çocukla Paris'e gelmişti. Bunlardan 6'sını birer yere yerleştirmişti. Oğullardan en büyüğü hekim olarak Çin Harbi'ne gitti. Evvelce Bonn Üniversitesi'nde filolog olan en büyük kızı mültecilere yardım komitesi vasıtasıyla İskoçya'da bir hizmetçilik buldu. İkinci oğlu da Paris'te Fransızca olarak resmen hukuk imtihanını verdi. Fakat çalışmak imkanı bulamayınca Cannes'daki Carlton Oteli'ne kapıcı olarak girdi. Üçüncü olan yabancılar ordusuna kaydolundu. Daha küçüğü de Bolivya'ya hicret etti. Küçük kızı Filistin'de bir portakal bahçesi işletiyordu. Kala kala en küçük oğlan kalmıştı. Onu da şoför olarak Meksika'ya göndermek için mültecilere yardım komitesi bir çare aramaktaydı. Edith Rosenfeld'in oturduğu yer iki odadan mürekkepti. Büyük odada kendisi, küçük odada otomobile müthiş bir düşkünlüğü olan en ufak oğlu Max Rosenfeld oturuyordu. Steiner, Maril, Kern ve Ruth içeri girdikleri zaman bu iki odaya 20 kişi kadar toplanmış bulunuyordu. Hepsi de Alman mültecileriydi. Birkaçının iş müsaadesi vardı fakat mühim bir kısmı bundan yoksundu. İktidarı bulunanlar içecek bir şeyler getirmiştiler. Hemen hepsinin getirdiği Fransızların ucuz şarabıydı. Konyak getirmiş olan Steiner ve Maril ise bunların arasında birer temel direği gibi kalmışlardı. Bu lüzumundan fazla hassasiyeti muhafaza edebilmek için Konya'yı gönül rızasıyla dağıttılar. Moritz Rosenthal saat 11'de geldi. Kern ihtiyarı adeta tanıyamadı. Aradan geçen ancak bir yıl zarfında sanki 10 yıl daha yaşlanmıştı. Yüzü sapsarıydı. Damla kan kalmamıştı. Modası geçmiş fil dişi topuzlu abanoz bastonuna dayana dayana güçlükle yürüyordu. Editciğim, benim eski sevgilim dedi. Bak yine geldim. Daha erken gelemedim. Çok yorulmuştum. Kadın elini öpmek için eğildi fakat beceremedi. Edith Rosenfeld ayağa kalktı. Kadın kuş gibi çevikti. İhtiyarın elinden tuttu ve yanağından öptü. Moritz Rosenthal galiba yaşlanıyorum dedi. Artık senin elini bile öpemiyorum. Oysa sen hiç korkusuz yanağımdan öpüyorsun. Ah hiç olmazsa 70'imde olsaydım. Edith Rosenfeld ona baktı ve güldü. Kadın onu böyle perişan ve çökmüş bir vaziyette görünce müthiş korktuğunu belli etmemek istemişti. Moritz Rosenthal de kadının ne kadar korktuğunu anladığını belli etmedi. Sakin ve neşeliydi. Paris'e ölümü beklemek için gelmişti. İhtiyar etrafına bakındı ve hep aşina yüzler dedi. İnsan hiçbir yere bağlı olmazsa her yerde tanıdıklara rastlar. Ne eşsiz macera. Steiner, seninle son defa nerede buluşmuştuk? Sahi, Viyana'daydı. Yasaninle Maril, Brissago'da. Sonra da Locarno'da, polis tevkifhanesinde değil mi? Zürih, Sherlock Holmes'i klasman da burada. Demek hafızam bir dereceye kadar işliyor. Daha sonra Schweitzer, Bros da hep buradalar. Çekoslovakya'daki Kern de burada. Pallanza'daki jandarmanın dostu Meyer de var. Ah çocuklar, o eski günler ne güzeldi. Şimdi hiç de öyle değil. Bacaklar artık taşımak istemiyor. İhtiyar güçlükle bir yere oturdu. Steiner, peki şimdi ne taraftan geliyorsun baba Moritz diye sordu. Basel'den geliyorum çocuklar fakat size bir şey söyleyeyim. Elsas'a gitmekten sakının. Strasbourg'da dikkatli davranın ve Colmar'ın semtine bile uğramayın. İşte böyle Matthias Grünwald ise Eisenheim mihrabı artık bir şey arzulamıyorlar. Müsaadesiz hududu geçmenin cezası 3 ay hapis. Başka herhangi mahkeme en çok 5 gün verirdi. İkinci defasında 6 ay. Hem de hapishaneler hakiki birer talim ve terbiye yeri. İşte böyle çocuklar. Kolmar'la Elsas'tan sakının. Cenevre üzerinden geçersiniz. Klasman şimdi İtalya ne alemde diye sordu. Moritz Rosenthal, Edith Rosenfeld'in önüne koyduğu bir bardak kırmızı şarabı aldı. Kadehi kaldırırken elleri o kadar titriyordu ki etrafından utandı ve tekrar yerine bırakarak İtalya'da Alman ajanları dolu dedi. Bizler için artık oralarda iş yok. Vassar'da. Ya Avusturya diye sordu. Avusturya ile Çekoslovakya birer fare kapanından farksız. Fransa, Avrupa'da bizler için kalan tek memlekettir. Burada kalabilmenin yolunu bulmaya bakın. Bir müddet sonra Edith Rosenfeld, Marie Altman'ın hakkında hiçbir şeyler duydun mu Moritz diye sordu. Son defa Milano'da idi. Evet, şimdi Amsterdam'da hizmetçilik yapıyor. Çocukları da İsviçre'de bir mülteciler yurdunda. Sanırım Locarno'dalar. Kocası da Brezilya'da. Kadınla konuştun mu? Evet, Zürih'ten ayrılmadan az önce. Hepsi bir yere sığınabildikleri için çok mutlu. Klasman, Joseph Fersler hakkında hiçbir şey biliyor musunuz diye sordu. Zürih'te bir ikamet müsaadesi alabilmek ümidiyle bekliyordu. Moritz Rosenthal, sanki arıcılıktan bahsediyormuş gibi gayet sakin bir tavırla Fessler dedi. Kendini ve karısını tabanca ile öldürdü. Bunu söylerken Klasman'ın yüzüne bakmıyor ve gözlerini kapıda dolaştırıyordu. Klasman hiçbir şey söylemedi. Ötekilerden hiçbirisi de ağzını açmadı. Bir an çıt çıkmadı. Sadece hepsi de hiçbir şey duymamışlar gibi davrandılar. Brose, herhangi bir yerde Jeff Friedman'a rastladınız mı diye sordu. Hayır, fakat onun Salzburg hapishanesinde bulunduğunu biliyorum. Erkek kardeşi Almanya'ya dönmüştü. Şu sırada terbiyevi bir temerküz kampında bulunması lazım. Moritz Rosenthal önündeki bardağı bir kupa tutuyormuş gibi iki eliyle yakaladı ve ağır ağır içti. Maril de acaba Nazır Altman ne alemde diye sordu. Onun işleri fevkalade parlak gidiyor. Zürih'te taksi şoförü oldu. Hem ikamet tezkeresi hem de iş müsaadesi var. Komünist Vasser elbette olur dedi. Ya Brenstein Avustralya'da, babası da Doğu Afrika'da ama en talihlisi Max May çıktı. Bombay'da bir diş hekimine muavinlik yapıyor. Gerçi müsaadesiz çalışıyor ama hiç olmazsa ekmek derdinden kurtuldu. Löwenstein'de avukatlık imtihanlarının hepsini İngilizce verip bitirdi. Şimdi Filistin'de avukatlık yapıyor. Artis Hansdorf Zürich Devlet Tiyatrosu'nda çalışıyor. Storm kendini astı. Berlin'deki devlet müşaviri Binder'i tanır mıydın Edith? Evet, karısından ayrıldı. Mesleği yüzünden tabii. Oppenheim ailesinden biriyle evliydi. Kadın da kendini ve iki çocuğunu zehirledi. Moritz Rosenthal bir müddet hafızasını yokladıktan sonra işte bildiklerimin hepsi bu aşağı yukarı dedi. Geri kalanlarsa her vakitki gibi oradan oraya dolaşıyorlar. Sadece sayıları arttı. Maril bardağına konyak doldurdu. Üstünde Gardeur Lyon ibaresi bulunan bir bardakla içiyordu. İlk tevkif hatırası olan bu bardağı her yere götürürdü. Konyağı bir dikişte bitirerek istisnalar ve hesap harici bırakılanlarla dolu bir ruzname dedi. Yaşasın individualizmin imhası. Eski Yunanlılarda tefekkür bir imtiyaz vesilesiydi. Sonra ilahi bir nevi asalet sayıldı. Daha sonra ise hastalıktan farksız tutuldu. Medeniyetin tarihi onu yaratanların ıstırapları ile yazılmıştır. Steiner sırıtarak baktı. Maril de aynı şekilde mukabele etti. Aynı anda da dışarıda çanlar başladı. Steiner etrafındaki yüzlere kadın rüzgarı ile buralara atılmış bu bir sürü küçük varlıklara baktı. Ve bardağını kaldırarak Baba Moritz dedi. Ey durmadan yol alan kral, ey Ahasver'in son halefi ve ey ebedi mülteci hoş geldin. Bu yılın bizlere neler getireceğini şeytan bilir ancak. Yaşasın yeraltı bölüğü. İnsan yaşadığı sürece hiçbir şey kaybolmamıştır. Moritz Marilli başı ile tasdik etti. Bardağını Steiner'e doğru kaldırdı ve içti. Odanın arka tarafından bir kahkaha duyuldu. Sonra etraf sessizleşti. Yasak bir şey yaparken yakalanmış gibi herkes birbirinin yüzüne tereddütle bakıştı. Dışarıdan sokaktan doğru sesler geliyordu. İtfaiyenin gürültüsü duyuluyordu. Taksiler gürültü ile korna çalıp geçiyordular. Karşı evin balkonlarından birinde yelek ve gömlekli ufak tefek bir adam havai fişek barutu doldurulmuş bir kap gibi yanmaktaydı. Evin yüzü baştan başa aydınlanmıştı. Alevlerden çıkan yeşilimtırak bir ışık Edith Rosenfeld'in odasına doluyor ve buraya bir Paris oteli odasından ziyade suların derinliğine gömülmüş bir gemi kamerası manzarası veriyordu. Artist Barbara Klein, Verdun Oteli'nin katakomba benzeyen yemek salonunun bir köşesindeki masada oturuyordu. Vakit geç olmuştu ve salona girilen kapının üstünde yanan iki ampulden başka bütün ışıklar söndürülmüştü. Kadın bir palmiye saksısının önünde oturmaktaydı. Geriye yaslandığı zaman palmiye yaprakları hayretle uzanan eller gibi saçlarını okşuyordular. Her defasında başını kımıldatıyor fakat ayağa kalkıp bir başka tarafa gidecek kuvveti artık kendinde göremiyordu. Mutfak tarafından bulaşık gürültüleri ve radyodan işitilen şikayetçi bir akordeon sesi gelmekteydi. Barbara Klein, Toulouse istasyonu diye düşündü. Yeni bir yıl geldi. Ben ise öyle yorgunum ki. Toulouse istasyonu, ben artık yaşamak istemiyorum. Benim şu anda ne kadar çok yorgun olduğumu kim anlayabilir? Kadın sarhoş değilim diye düşündü. Sadece daha ağır düşünebiliyorum. Kışın sineklerin yavaş yavaş ölmesi gibi. Benim içimde de yavaş yavaş donmakta olan ve damarlardan mürekkep bir ağaç gibi ölüm kök salmakta. Birisi bir bardak konyak vermişti bana. Ya şu Maril yahut da sonradan giden vermişti. Isınmalıymışım. Oysa ben üşümüyorum bile. Sadece bütün hislerim dondu. Oturduğu köşede camdan bir duvar arkasından bakıyormuş gibi kendisine doğru birisinin geldiğini gördü. Adam şimdi daha yaklaşmıştı ve kadın onu artık adam akıllı seçiyordu. Fakat aralarında hala bir cam vardı. Hem şimdi adamın kim olduğunu da tanımıştı. Edith Rosenfeld'in odasında yanı başında oturan adamdı. Büyük gözlüklü, ürkek ve silik bir yüzü vardı. Ağzı çarpıktı. Elleriyle durmadan hareketler yapıyor ve yürürken topallıyordu. Camdan duvarın arkasındaki adam şimdi topallamaya başlamıştı. Kadın adamın söylediklerini anlayıncaya kadar epey zaman geçti. Adamın aksak yürüyüşüyle tıpkı denizde yüzüyormuş gibi yanından uzaklaştığını ve tekrar gelip yanına oturduğunu ve kendisinin de erkeğin verdiği bir şeyi içtiğini görüyor fakat boğazından geçen mayinin lezzetini hissedemiyordu. Kulaklarında hoş bir uğultu ve uzaklardaki bir başka sahilden gelen kelimeler, saçma ve faydasız bir sürü kelime vardı ve birden önündeki adam bir insan olmaktan çıkmış, ateşler içinde yanan, her yanı lekeli ve huzursuzluktan kıvranan bir şey, durmadan kımıldanan, yalvaran, tahkir görmüş, zavallı bir mahluk bakiyesi oluvermişti. Hatta şu anda önünde duran şey, cam duvardan ve Toulouse istasyonundan mürekkep bu bayığı gecenin içinden bir türlü kendini kurtaramayan herhangi bir hayvanın korku ve ısrar dolu bakışlarıydı sadece. Kadın evet dedi. Evet, adamın şu anda önünde uzanan sonsuz ebediyetin bir küçük parçası kadar olsun, birkaç dakika veya sadece bir an olsun yanından uzaklaşmasını ve onu yalnız bırakmasını istiyordu. Fakat buna rağmen adam ayağa kalkıp önünde dikiliyor, yere eğiliyor, kadının kolunu alıp yukarı kaldırıyor ve bir şeyler söylüyor ve onu sürüklüyor. Kadın eritilmiş cam hamurundan mürekkep bir derede el yordamıyla yürüyor ve adamı takip ediyor. Sonra basamaktan dişleriyle bacaklarını yutan yumuşak merdivenler, kapılar, aydınlık bir oda geliyor. Kadın yatağında oturmaktadır. Sanki bir daha kalkamayacakmış gibi bir his var içinde. Düşünceleri birbirlerinden ayrılıveriyorlar. Hiçbir acı duymuyor. Bu hal bir sakin sonbahar gecesinde kımıldanmadan duran bir ağaçtan olgun meyvelerin düşmesine benziyor. Kadın öne doğru eğiliyor ve sanki mevcutlarmış gibi çiğnenmiş yol halılarına baktıktan sonra başını kaldırıyor. Bir insan kadına bakmaktadır. Yumuşak saçların altındaki bu bakışları kadın hiç de tanımıyor. Bir maske gibi öne doğru eğilmiş bu dar yüz ona çok yabancı geliyor. Daha sonra uzaklardan doğru gelen bir uyanış, bir sarsıntı ve buz gibi bir ürperti oluyor ve o zaman kadın aynadan kendisine bakan yüzün kendi yüzü olduğunu fark ediyor. Kadın kımıldanıyor ve ellerini tutan adamın yatağı önünde çok gülünç bir halde diz çökmüş olduğunu görüyor. Ellerini çekiyor ve sert bir tavırla "Ne istiyorsunuz?" diye soruyor. Benden ne istiyorsunuz? Adam hayretle ona bakıyor. Fakat gelmemi bana siz bana söylemiştiniz. Kadın tekrar yorgunlaşmıştır. Usul bir sesle hayır diyor, hayır. Yine bir sürü kelime duyuyor, behbatlığı, şikayeti, yalnızlığı ve ıstırabı anlatan kocaman kocaman kelimeler duyuluyor. Ama bir insanı ufalayıp parçalara ayıran, yok eden küçük kelimeler de var mıdır? Adam yarın buralardan uzaklaşmak mecburiyetindedir ve şimdiye kadar kadın yüzü görmemiştir ve adamı uyuşturan ürkek ve gülünç yapan o hata yapmak korkusu, parçalanmış bir adam, sadece bir adım daha ve sonra ümitsizlik ve ümit, hem de bu gece. Ama onu daima beğenen de kadının kendisiydi. Hem adam sanmıştı ki, kadın adamı beğenmiş miydi? Bunu o da bilmiyordu. Şu anda sadece burasının kendi odası olduğunu ve onun buradan bir daha çıkamayacağını, ondan ötesi her şeyin bir sisten ibaret bulunduğunu biliyordu. Dizleri dibine çökmüş olan adam, benim için bambaşka bir hayat olacaktı diye fısıldıyor. Benim için her şeyin manası değişecekti. Bunun ne demek olduğunu elbette anlarsınız. Kendimi hiç de sarsılmış hissetmeyecektim. Kadın hiçbir şey anlamıyordu. Tekrar aynaya bakıyor. Şu anda başı biraz öne eğik bir halde, ümidi kalmadan sonunu bekleyen bu insan, asla gelmemiş olan bir rüya için hiç kımıldamadan bütün bir ömrü saklayan 28 yaşındaki artist Barbara Klein'dir. Kadın dikkatle ayağa kalkıyor, aynadaki resmi gözden kaçırmıyor ve durmadan ona bakıyor. Kadın adama gülümsüyor ve bir an için gözlerinin önünden alay ve acı bir istihzaya benzer bir şeyler uçuşuyor. Yorgun bir sesle, evet diyor. İyi öyleyse. Adam susmaktadır. Kadını bir türlü aklı almayarak süzüyor. Fakat kadının böyle şeylere dikkat ettiği yok. Birden her şey öyle ağırlaşıyor ki, elbisesi bir zırh gibi sıkmaktadır. Sırtından çıkarıp atıyor. Kadın kendini de, ağır ayakkabılarını da, zayıf vücudunu da biraz kıvırıyor ve yatak büyüyor. Durmadan büyüyerek muazzam bir şey oluyor. Yumuşacık bir beyaz mezar gibi kollarının içine alıyor. Kadın bir elektrik düğmesinin çevrildiğini ve elbiselerin hışırdadığını duyuyor. Gözlerini pek zahmetle açıyor. Hava kararmıştır. Yastıklara doğru bakarak ışık isterim diyor. Işık. Adamın sesi mütereddit ve aceleci bir tarzda. Lütfen bir saniye müsaade diyor. Sadece bir saniye. Anlarsınız ya şey için. Kadın lamba yansın diye mukabele ediyor. Evet ya, elbette yanacak sadece. Zaten ne zamandan beri karanlık hep diye kadın mırıldandı. Evet evet doğrudur. Kış geceleri uzun sürer de. Kadın elektrik şartelerinin sesini işitti. Tatlı bir grup kızıllığı içindeki ışık kadının kapalı göz kapaklarına vurmuştu. Yine kadın yanında yabancı bir vücut hissetti. Bir an içindeki her şey toparlandılar. Sonra kendini bırakıverdi. Her şey gibi bu da geçecekti. Kadın tekrar yavaş yavaş gözlerini açtı. Tanımadığı bir adam yatağının önünde duruyordu. O huzursuzluk içinde kıvranan, yalvarıp yakaran ve perişan bir şeyden bir hatıra edinmişti. Fakat şu anda gördüğü şey saadet ve nezaket içinde yüzen açık ve sıcak bir yüzdü. Adama bir an baktıktan sonra "Haydi şimdi gidin" dedi. "Rica ederim gidin." Adam bir hareket yaptı. Bunu bir sürü laf, birbiri arkasından makine gibi söylenen kelimeler takip etti. Kadın başlangıçta bir şey anlamadı. Bütün bunlar çok hızlıydı. O ise öyle bitkindi ki. Kadının istediği tek şey adamın artık gitmesiydi. Sonra bazı şeyler anlayabildi. Ona rastlamadan önce adam ümitsiz ve haraptı. Halbuki şimdi bu hallerden eser kalmamıştı. Ve şimdi tam Fransa'dan sınır dışı edileceği şu sırada tekrar cesareti gelmişti. Kadın başıyla işaret etti. Artık konuşmanın arkasını getirmeliydi. Lütfen susun artık dedi. Adam sustu. Kadın artık gitmeniz lazım. Peki. Kadın yorganın altında bitkin bir halde yatıyordu. Gözleri kapıya doğru giden adamı takip etti. Bu adam görmüş olacağı son insandı. Kadın harikulade bir sükun içinde ve hiç kımıldanmadan duruyordu. Artık onu hiçbir şey alakadar etmiyordu. 36. ayrımın sonu. Sayfa 349. Devamı 37. ayrımda.